Ayrım 10.
Sayfa 101. Sufi Sabetaist İttifakı. Sabetaistleri Osmanlı tarihini siyasal tarihinden ayırıp bağımsız tekil olarak ele almak olmaz. Yazdık, Sabetaistevi meselesi sadece dinsel bir hareket değildir. İktisadi, siyasi, kültürel nedenleri vardır. Peki Sabetaistleri tasavvufi hareketlerden ayrı düşünebilir miyiz? Kabalist Sabetaistevi'yi zorla Müslümanlaştıran Osmanlı Devleti'nin Müslüman tasavvuf dergahlarına bakışı farklı mıydı? 17. yüzyıl sadece Sabetaistler için değil, Müslüman Sufi tarikatlar tekkeler içinde tam bir yıkım yüzyılı olmadı mı? Biliyoruz, 1666'da Sabetaistevi yakalanıp Edirne Sarayı'na getirildi. Başta Sultan 4. Mehmed'in büyük güvenini kazanmış vaiz Mehmet Vani Efendi'nin de bulunduğu bir heyet tarafından sorgulandı ve önüne iki seçenek kondu. Ya Mesihlikten vazgeçip Müslüman olacaktı ya da idam edilecekti. Müslüman oldu ve Mehmet Aziz Efendi adını aldı. Aynı yıl Mevlevilerin korkulu rüyası da yine Mehmet Vani Efendi'ydi. Mutasavvıflar, yani tasavvufa inananlar ile Kadızadeliler, yani fakihler arasında şiddetli tartışmalar yaşandı. Kadızadeliler 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Osmanlı din alimi Mehmet Birgivi'nin fikirlerinin hayat bulmasını istiyorlardı. Yani şeriattan en ufak bir sapma yapılamazdı. 7. yüzyıldaki Hazreti Muhammed dönemi geleneklerine dönüş gerçekleşmeliydi. O dönemden sonra yapılan yenilikler kabul edilemezdi. Bu nedenle musiki eşliğinde Kur'an-ı Kerim okunmasına, ezan ve mevlidin makamla okunmasına, salavat getirilmesine, mezarların ziyaret edilmesine, selam verilirken eğilmeye, el öpmeye, birden fazla minaresi olan camilere, raksa, semaya, deverana ve tekkelere, matematiğin öğretilmesine, kaşıkla çorba içmeye, billur bardakla su içmeye, pantolon giymeye, içkiye, tütüne karşıydılar. Tekkeler yıkılıp temeli birkaç arşın kazılarak çıkan toprak denize dökülmedikçe orada namaz kılmak caiz değildi. Dolayısıyla Kadızadeliler Kabala'ya, vahdeti vücuda karşıydılar. Onlara göre alemi Tanrı yoktan var etmişti, insanı topraktan yaratıp ona ruhundan üflemişti. Kabala ve vahdeti vücuda göre ise alem Tanrı'nın zuhuruydu, Tanrı alemin batını, alem ise onun zahiriydi. İnsan da Tanrı'nın alemde zuhuruydu. Kuşkusuz bu kavganın felsefi yönüydü, bir de ekonomik boyutu vardı. Mesih veya Mehdi, kesede para kalmayınca gelir cümlesi meseleyi özetliyordu aslında. Bu yüzyıl Osmanlı fetih savaşlarının sona erdiği, maddi kaynakların azaldığı ve dolayısıyla Hristiyan ve Yahudi tebaanın zenginliğinin Müslüman çevrelerce kıskanıldığı bir dönemdi. Meselenin dinsel iktisadi boyutu yanında politik nedenleri de vardı. Tasavvufi hareketlerin kötü mezhepli dedikleri İrani kökenli Safevi olduğu varsayılıyordu. Osmanlı'yı silah gücüyle yenemeyenler, imparatorluğun silahlı gücü Müslümanlar arasında ikilik çıkararak devleti parçalamak, yok etmek istiyorlardı. Ama bu kitapta bizi kavganın siyasi, iktisadi değil felsefi yönü ilgilendiriyor. Kadızadeliler ile mutasavvıflar arasındaki kutuplaşma 17. yüzyılda sertleşti. Kadızadelilere en büyük destek Mehmet Vani Efendi'den geldi. Mevlevi zikrini yasaklattı, bazı Bektaşi tekkeleri yıktırdı. Mesela Kamber Baba Tekkesi. Halveti tarikatını Mısırıye kolunu kuran Vahdet-i Vücud'un piri sayılan Şeyh Muhyiddin Arabi'den etkilenen, Sibavnalı Şeyh Bedreddin'in yolundan giden tasavvuf şairi Niyazi Mısri'yi Libni'ye sürdürdü. Dipnot: Mustafa Aşgar, Niyazi-i Mısri ve Tasavvuf Anlayışı adlı kitabında Mısri'nin sürgüne gönderiliş nedeni konusunda farklı bir tez ileri sürüyor. Tarihi kaynaklar Mısri'nin bu cezayı almasında onun tasavvuf çizgisine söylediği aşırı sözleri ve cifir hesabına dayalı abartılı yorumlarını gerekçe gösterirlerse de kanaatimizce asıl sebep onun devletin siyasi otoritesine karşı aldığı menfi tavırlardır. Aşkara göre Niyazi Mısri müritlerini askeri bir güce dönüştürerek nizam-ı alemi düzeltmeye kalkışmasının sonucunda sürgün edilmişti. Benzer ayaklanmayı 15. yüzyılda Şeyh Bedreddin yapmıştı. Gerek Mısri'nin gerekse Bedreddin'in piri Endülüslü Muhyiddin Arabi'ydi. Ne yazmıştı divanında Mısri? Muhyiddin-ü Bedreddin, ettiler ihya-yı din. Tek sürülen Niyazi Mısri değildi. Karabaşi Şeyh Ali Efendi 1679'da Limni Adası'na, Osman Fazlı At Pazarı 1690'da Magosa Kalesi'ne, İsmail Ankaravi kaynaklarda yeri belirtilmeyen bir yere sürgüne gönderildi. Sabetay Sevii ve hareketini bu gelişmelerden ayrı değerlendirebilir miyiz? Mehmet Vani Efendi hangi dinden olursa olsun tasavvufa, kabalaya savaş açmıştı. Mesih'e de, Mehdi'ye de karşıydı. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Sakıp Dede'den, Sefine-i Nefise-i Mevleviye'den aktardığına göre, semanın yasak edildiği hafta 1000'e yakın Mevlevi öldürülmüştü. Mevlevilerin bu zorlu dönemi 18 yıl sürdü, Vani Efendi'nin ölümünden bir yıl önce 1684'te yasak kalktı. Dipnot: bugün İstanbul'daki Mevleviler Vani Efendi'nin Vaniköy'de yaptırdığı camiye Vani Cani derler ve önünden bile geçmezler. Nedendir bilinmez, bazı tarih kitapları Mehmet Vani Efendi'ye hep bir mesafeli bakar, hakkında pek övücü sözler sarf etmez. Halbuki Osmanlı'da Türk kavmiyetinden ilk bahseden odur. Ona Osmanlı'nın ilk milliyetçisi diyebiliriz. Kur'an'da bozguncu bir kavim olarak nitelenen Yecüc ve Mecüc'ün Türkler olduğu tezine karşı çıkmış, aksine onlara karşı koyan, Zülkarneyn'e yardımcı olan milletin Türkler olduğunu ileri sürmüş, hatta Zülkarneyn'in Oğuz Han olduğunu yazmıştır. Sonuçta iktisadi ve siyasi meseleler yüzünden din kullanılarak Anadolu'da ve Rumeli'de büyük katliam yapıldı. Meselenin bir diğer açısını not düşmek zorundayım. Bu yüzyıl Osmanlı'nın duraklama dönemiydi. İngilizler buhar makinesinin peşinden koşarken, Osmanlı yönetimi bazı Şeyhülislamların telkiniyle medreselerdeki razi ekolünün, yani matematik, astronomi ve felsefe gibi derslerin öğretilmesine önem vermez oldu. Dersler daha çok fıkıh alanına kaymıştı. Bu yeni ekolün kurucusu Kazlızadelerin fikir babası Birgivi Mehmet Efendi'ydi. Tartışmalıyız. Osmanlı İslam yüzünden mi geri kalmıştır, yoksa İslam Osmanlı yüzünden mi gericileşmiştir? Osmanlı'yı geri bırakanlar aynı ortam içinde İslam'ı da yobazlaştırmışlardır. Sufiler 1666 yılını hiç unutmadılar ve bu yasağı Bed 1077 terkibini tarih düşürdüler. Kadızadelilere hep kin duydular. Kendisi de bir Mevlevi olan Abdülbaki Gölpınarlı, yıllar geçse de nefretini kendisine hiç yakışmayacak bir dedikoduyu Mevlana'dan sonra Mevlevilik adlı kitabını alarak gösterdi. Fakıhlardan, yani kadızadelilerden bir zengin, güzel bir delikanlıya cinsi münasebette bulunurken ikrahla yüzünü buruşturarak sesleniyor: "Topla şu ipek uçkurunu, haram şey değmesin mübarek vücuduma." Sayfa 161. Anlaşılan aradan yıllar geçmesine rağmen kavga hala sürüyordu. Aslında kavganın tarihi daha eskilere dayanıyordu. Şems-i Tebrizi, minberlerde söz söyleyenler ile seccadelerde oturanlar Muhammed dininin yol kesicileridir dememiş miydi? Sabetayistler ve tasavvufa inanan sufiler o dönemde aynı kaderi paylaştılar. Yahudi tasavvufuna inanan sabetayistler Mesihleri gelene kadar görünümde Müslüman, içte Yahudi yaşamı seçtiler. İslam tasavvufuna inanan sufiler ise ritüellerini gizli gizli yapmak zorunda kaldılar. Örneğin Mevleviler geleneği unutmamak için Darül Mesnevi adı verilen ve gizlice Mesnevi okutulan yerler açtılar. Toparlarsak, Sabetay Sevi'yi sorgulayan Vani Efendi aslında bir numaralı tasavvuf düşmanıydı. Nasıl Yahudi kabalasına düşmansa sufilere de aynı tepkiyi gösterdi. Bu nedenle Yahudi Sabetay Sevi ile Müslüman Niyazi Mısri hemen hemen aynı kaderi paylaştı. Peki Vani Efendi ve yandaşlarına karşı Yahudi kabalistler ile Müslüman sufiler nasıl bir ittifak yaptı? Sabetay Sevi ile Niyazi Mısri'nin yaptığı ittifakı daha sonraki yıllarda hangi isimsiz şeyhler Sabetayistler devam ettirdi? İster Hristiyan ve Yahudi heterodoks, yani kabul edilmiş dini esaslara uymayan cemaat dışı akımlar, hangi dinin sembolik yapısı ya da kültür kuşağı içinde olursa olsunlar birbirlerine yakın dururlar. Tarihsel olarak da bu heterodoks akımların bağlılarının birbirleriyle ilişki içine girdiklerinde dostane yakınlıklar kurdukları, hatta kendi ortodoks mezheplerine karşı güç birliği yaptıkları görülmüştür. Örnek vermek gerekirse Şeyh Bedrettin ayaklanmasının önemli unsuru Hristiyan heterodoksisinin bağlıları olan Bogomilcilerdir. Yani Sırp Boşnak, Soner Yalçın. Reha Çamuroğlu, Günümüzde Aleviliğin Sorunları, 1992, sayfa 54. Sabetayizm konusunda kitap makale yazanlar Sabetayistlerin genellikle Mevlevi, Bektaşi, Melami tarikatlarına girdiklerini yazıyor. Doğru, peki niye bu tarikatlara girmişlerdi? Bu tarikatlar daha hoşgörülüydü yanıtı ne kadar gerçeği yansıtıyor. Bizim üzerinde durduğumuz şey daha farklı. Yahudi kabalası ile İslam tasavvufu kalp ikiziydi. Kabala ve vahdeti vücudun sırrına ulaşma yolları, yöntemleri, ritüelleri, motifleri benzerdi. Bu nedenle Sabetayistler kendilerine yakın buldukları, yani Kabala sembollerini gördükleri Sufi tarikatlara bağlandılar. 16. yüzyılda Melamiler, 17. yüzyılda Mevleviler ve 19. yüzyılda Bektaşiler Osmanlı'nın kıyımına maruz kaldılar. Ve buna rağmen Sabetayistlerin bu üç tarikata bağlılıklarını sürdürmelerinin bir nedeni olmalı, öyle değil mi? Eğer Sabetayistlerin meselesi sadece gizlenmek olsaydı, hep Osmanlı baskısıyla karşılaşan Sufi tarikatlar yerine Ortodoks tarikatlara gitmeleri daha doğru olmaz mıydı? Osmanlı zulmüne rağmen Sabetayistlerin Sufi tasavvufi tarikatları seçmelerinin nedeni, yukarıda yazdığım gibi Tanrı'ya ulaşma yollarının ritüellerinin benzerliğiydi. Nur değil, ışık aşkı. Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler kitabında diyor ki, elbette pek çok Yahudi dönme olmuş ve aralarında bazıları çok önemli roller oynamışlardır. Ama bu mutlaka İslam'ın kabul edildiği anlamına alınmamalıdır. Sayfa 93-99. Kabala'ya inanan Sabetayist girdiği dergahın adetlerini, gelenek ve göreneklerini de ne derece dönüştürdü? Çünkü biliyoruz ki onlarca tarikat, yüzlerce binlerce tekke ve dergah var. Ve bir tekkenin şeyhi kendi ritüellerini belirleyebiliyor. Bu nedenle bazı şeyhler, babalar, dedeler, hocalar dönemlerinde farklılıklarıyla ya ilgi görmüşler ya da tepki çekmişlerdir. Bunların bazıları Sabetayist olabilir mi? Sabetaycılık konusunda İsrail ve ABD'de araştırmalar yapan doçent doktor Cengiz Şişman bakın ne diyor. Sabetaycılık araştırmalarının en muammalı sorularından birisi cemaatin 17. ve 20. yüzyıllar arasında kimliği nasıl muhafaza ettiğidir. Cemaat hakkında 17. ve 19. yüzyıl sonlarından bir takım bilgiler bulunsa da 18. yüzyıl yaşantısı hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yok gibidir. Oysa bu dönem Osmanlı topraklarında yaşayan Sabetaycılığın diğer tür Sabetaycılardan ayrılıp daha Osmanlı ve İslami unsurların ağır bastığı kendine has bir kimliği oluşturma dönemidir. Tarih ve Toplum Dergisi sayı 223 sayfa 12. İslami unsurların ağır bastığı kendine has kimlik neydi? Sabetay Sevi ne diyordu? Onlara benzeyin, onlardan olmayın. Sabetayist olduğunu açıklayan Ilgaz Zorlu'ya göre İslami tarikatlara giren Sabetayistlerin tek ilkesi vardı. Benzet, benzeme. Benzet, benzeme ilkesi İslami tarikatları nasıl etkiledi? Gel de bu sorunun yanıtını merak etme. Türkiye'de Sabetayistlerin sosyal ve siyasi hayatı nasıl etkilediklerini siz merak etmiyor musunuz? Peki bizim sosyal bilimcilerimizin kafasında bu soru niye yok? Anlamak zor. Bu konunun soğukkanlılıkla derinlemesine ele alınmasından kim rahatsız olmaktadır? Mesele Aaron Candiotti'nin Müslüman olması değil, Harun Hoca'nın müritlerinin Sabetayistlerden oluşmasıdır. Harun Hoca ile Sabetayistlerin inanç ritüellerinin benzerliği onları bir araya getirmişti kuşkusuz. Yoksa Doktor Nazım'ın torunu ne diye İzmir'den kalkıp gelerek Harun Hoca'ya bağlanacaktı? Selanik'in özgür liberal ortamında büyüyen, tıp fakültesini bitiren, Sorbon Üniversitesi'nde okuyan Doktor Nazım, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile nasıl ideolojik bir yakınlık bulduysa, torunu da inanç açısından Harun Hoca da öyle bir yakınlık bulmuş olmalı. Eğer döneminin en güçlü felsefi inancı pozitivizm Doktor Nazım'ı o kadar çok etkilemeseydi, kuşkusuz o da diğer Sabetayistler gibi heterodoks bir İslami tarikat içinde mi olacaktı? Soru o kadar çok ki, bu çalışmada herkesten şüphe ettik, özellikle herkesin doğru bildiği her şeyden. Örneğin Süleymancılık olarak bilinen dini cemaatin kurucusu Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan, neden kızına Türkçe'de bulunmayan İbranice yaratılış anlamına gelen Beria ismini koymuştu? Dipnot: Beria adı için 4 örnek. 1. Sabetay Sevi'nin 18 maddelik emirlerinde Beria adı sık sık geçer. 2. Sovyetler Birliği'nde Stalin döneminde KGB'nin ünlü polis şefinin adıydı Lavrenti Pavlovich Beria. 3. 5 Eylül 1999 tarihli Radikal Gazetesi'nin haberine göre Nedet Paul Bollam çifti çocukları da Mina Jasmin Beria Bollam adını koymak istiyor. Nüfus Müdürlüğü Jasmin ve Beria'yı kabul etmeyince kızların adını nüfus cüzdanına Mina Bollam diye yazdırmak zorunda kalıyorlar. 4. Kabala'ya göre dünyanın 4 hali vardır. Azilut, Beria, Yezira, Asiya. Işıkçılık olarak bilinen dini cemaatin kurucusu Hüseyin Hilmi Işık neden Işık soyadını aldı? Nurcuların öğrenci pansiyonlarına neden Işık evleri adı veriliyor? Önceki sayfalarda okuduk, Yahudi kabalasından etkilenerek harflere esrarengiz anlamlar yükleyen hurufilere Işık denmesinin bunlarla bir ilgisi var mı? İslami tarikatların, partilerin, dergahların bu Işık ampul merakı nereden geliyor? Tasavvufi tarikatlar üzerinde uzun yıllar uğraş vermiş Abdülbaki Gölpınarlı diyor ki, Işık ehli sünnet inancına uymayan batıni inançları benimsemiş bulunan Şia'ya temayül eden dervişlere, bilhassa Bektaşilere, Alevilere, Hurufilere verilen attır. Tasavvuftan dilimize geçen deyimler ve atasözleri 2004 sayfa 157. Gölpınar'da örnek de veriyor. Sarı Saltuk tekkesi, Sarı Baba zaviyesi ve Varna'daki Akyazılı tekkesindeki Bektaşilere ışık deniyor. İslam gizemciliğinin adı işrakiye yani ışıkçılık değil midir? O halde Kabala'dan etkilenen İslami heterodoks tarikatları anlayabiliriz. Peki İslami Ortodoks Sünnilerdeki bu ışık aşkı nereden geliyor? Denebilir ki İslam'da nur var, Kur'an nurdur, güzel. Ama meselemiz nurla değil, çünkü daha kökenine inerseniz nur Tevrat'ta da var. Keza hür ve kabul edilmiş Masonların 1987'de İsrail'de kurdukları localarının adı da nur. Ama benim aradığım nur değil, ışık. Uluslararası Masonluk evrensel bilgi anlamında Nur-u Ziya'yı amaçlar. Genel merkezlerinin İstanbul Beyoğlu'nda niye Nur-u Ziya sokakta olduğunu sanıyorsunuz? Yineliyorum, bu örnekleri verdik diye bu isimler ve cemaatler üzerinde şüpheler oluşturmayı amaçladığımızın düşünülmesini istemiyorum. Hiçbir kişi ya da cemaat hakkında ön yargımız yok. Hatta tarikatları, cemaatleri, dergahları bizi çağdaş uygarlık yoluna alıkoyan, Türkiye'yi ortaçağ karanlığına döndürmek isteyen umacılar olarak gören kaba bir anlayış yanlışına düşmek istemiyoruz. Din tarikat önemli bir vakadır. Onu yok sayarak yok edemezsiniz. Onu laiklik sopasıyla tehdit edip yasaklayarak da engelleyemezsiniz. Yapılacak tek doğru dini tarikatı dergahı anlamaktır. Bakmayın siz çok gürültü çıkarıldığına, radikal örgütler dışında Türkiye'deki İslamcıların ana eğilimi şeriatın hakim olduğu siyasal ve toplumsal bir düzen değildir. Türk İslamcılığının nasıl bu noktaya geldiği, getirildiği yani modernist olduğu yapıldığı bir araştırma konusudur. Soru çok ve bıkmadan, yorulmadan sormaya devam edeceğiz. Tarihe bakışımızı, tarih bilincimizi ve tarih yazıcılığımızı değiştireceğiz. Başka yol yok. Diğer yandan, akademiyi ve akademisyenliği önemsiyorum. Bu kitabı Türkiye tarihi üzerine denemeler olarak görmenizi istiyorum. Kitapta yeni tezler vardır ve tartışılması gerekmektedir. Sanıyorum beyaz Müslümanlar konusunda bir kazı faaliyeti başlattık ve daha yolun çok başındayız. İkinci bölüm. Yahudi okulu mezunu şey. Beni şaşırtan kitapları seviyorum. Yök Mucidi İhsan Doğramacı'nın biyografisi konusunda sanıyorum herkesin az buçuk bilgisi vardır. Okuduğumda şaşırdığım bir anekdotu yazmak istiyorum. Hacettepe Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doğan Karan bir gün yanıma hademe takmış olduğu genç bir adamı mikrobiyoloji odasına gönderdi. Telefonda demişti ki bu zat İsrailli bir mikrobiyoloji profesörüdür. Amerika'dan vatanına dönerken Hacettepe'ye uğramış, saat 17'de İhsan Doğramacı hocayla randevusu var. Aynı bilim dalından olduğun için o saate kadar adamı oyala. Oyaladım, oturduk, çay kahve içtik, her şeyden konuştuk. Benden görüşeceği İhsan Doğramacı hakkında bilgi almak istedi. Boyunu, bosunu, görünümünü, özelliklerini dilimin döndüğü kadar anlattım. Hangi dilde konuşabileceğini de sorunca İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça bildiğini biliyorum dedim. Randevu saati gelince birlikte dekanın makam odasına gittik. Hoca İhsan Doğramacı oradaydı. Ben İngilizce olarak İsrailli profesörü Doğramacı hocaya takdim ettim. Hoca söze başladı ve ne olduğunu anlayamadığım bir dilde konuşmaya başladı. Yalnız ben ve Doğan Karan değil, misafir profesör de şaşkındı. Ağzı bir karış açık Doğramacı'ya laf yetiştirmeye çalışıyordu. Görüşme bittikten sonra ben hocaya hangi dilde konuştuklarını sorunca, hangi dil olacak, ana dili İbranice tabii ki diye yanıt verdi. Misafir profesöre sordum, nasıl Doğramacı hoca İbranice'yi iyi biliyor mu? Adam hayretler içindeydi, benden daha iyi dedi. Muvaffak Akman, Yaşantımda Hacettepe ve Sonrası, Bir Emekli Rektörün Anıları, 1995 sayfa 193-194. Bitmedi. Profesör Şinasi Özsoylu'nun İhsan Doğramacı ile 40 Yıl adlı kitabındaki bir bilgiye de şaşırdığımı anımsıyorum. İhsan Doğramacı profesörlük aşamasında güvenlik soruşturması engeliyle karşılaşıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MIT babası MAH, İhsan Doğramacı için bir rapor hazırlıyor. Bu raporun yazdığına göre İhsan Doğramacı Müslüman, karısı da Türk değildi. Sayfa 23. Profesör Doğramacı'nın biyografisinde İbranice bildiği bilgisi yoktu ama İbranice'yi ana dili gibi konuşabiliyordu. Tıpkı bu bölümünde yaşamını ele alacağımız Rifai Şeyhi Kenan Rifai gibi. Mektebe girdiğinin ilk senesi aile İstanbul'da değildir. Çocuk daimi bekar yazdırılmıştır. Fakat birkaç ay sonra kızamığa tutulur. Mektebin müdürü olan Ali Suavi babasının yakın dostudur. Hasta çocuğu alıp evine götürür. İngiliz olan karısı bu son derece zeki ve sevimli misafirden o derece hoşlanır ki onu 40 gün kendi yatağında yatırarak bir ana şefkatiyle bakar. Nekahet haline geçtiği günlerden bir gün artık evin içinde dolaşan çocuk bir ara Ali Suavi'nin kütüphanesine girer. Müdürün elinde bir kitap olduğunu görünce de ne olduğunu sorar. Suavi Kur'an der ve bunun içinde her şey vardır diye ilave eder. Çocuk tekrar sorar, Yahudice de var mı? Genç müdür tereddütsüz hemen bir sayfayı açıp verevleme bir işaret yaparak işte bu baştan bu başa okursan İbranice olur der. Sayfa 27. Dört kadın müridi Samiha Ayverdi, Neziha Aras, Safiye Erol ve Sofa Uğri tarafından kaleme alınan Kenan Rifai ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık adlı kitaptan bir alıntı daha yapalım. Mektepten çıktıktan 8-10 sene sonra bir gün köprü üstünde karşılaştığı muallim Naci'ye ''Beni unuttun mu hocam?'' diye sorması üzerine Naci ''Ah unutulur mu Kenan illeri, unutulur mu Kenan illeri?'' diye bütün bir feveranıyla cevap vermiştir. Sayfa 26. Dipnot: Kenan Yahudiler için vaat edilmiş toprakların adıdır. Günümüzde Filistin ve İsrail'in üzerinde bulunduğu topraklardır. Kenan diyarından Fırat Irmağı'na kadar olan bütün toprakları senin zürriyetine verdim. Tekvin 18. Kenan Rifai üzerinde Muallim Naci'nin büyük bir etkisi var mıydı? Muallim Naci Hikemür Rifai adlı kitabında bu tarikatın kurucusu Ahmed er Rifai'nin sözlerini derledi. Muallim Naci Endülüs hayranıydı. Osmanlı'nın Endülüs'e benzemesini isterdi. Hatta Musa bin Ebul Gazan yahut Hamiyet adlı şiirinde Endülüs'lü Musa adlı bir generalin kahramanlığını anlatır. Sanıyorum sizin de anladığınız gibi karşınızda çok farklı bir dergah şeyhi var. Rifai Şeyhi Kenan Büyük Aksoy, yani Kenan Rifai. İlginç bir yaşam öyküsü. Kenan Rifai 1867 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Babası Abdülhalim Efendi aslen Filibeliydi, memurdu. Annesi Hatice Ceren Hanım ev kadınıydı. Yukarıda alıntı yaptığımız dört kadın yazar müridi tarafından kaleme alınan Kenan Rifai ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık kitabına göre Abdülhalim Efendi nedense çocuk sahibi olmak istemiyordu. Eşinin hamile olduğunu öğrenince bebeği düşürmesi için ona her türlü ilacı içirdi. Bebeği düşürme çabaları sürerken Abdülhalim Efendi bir gün rüyasında doğacak bebeğin göbeğinden çıkan bir ağacın bütün dünyayı kapladığını gördü, bu rüya üzerine müdahalelerinden vazgeçti. Bebek 1867'de doğdu ve adını Kenan koydular. Annesi Hatice Cenan oğlunu Kenko diye seviyordu. Anneyi tanımadan Kenan Rifai hakkında sağlıklı bilgi sahibi olamayız. Bu nedenle sözü dergahın kadın müritlerinden Neziha Araz'a bırakacağız. Aynı zamanda bu dergaha bağlı olan Neziha Araz, Anadolu Evliyaları adlı kitabında dergahın ilk şeyhi Hatice Cenan hakkında bilgiler veriyor.